Ayrım 25, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 284. İclal evhamından hiç söz etmez, kedi köpek adını ağzına almaz, onları yok sayar. Yalnız tatlı tatlı söyleşir dururken, çevrede bir kedi miyavlaması, bir köpek havlaması işitilmesin. Sapsarı kesilir, ne yaptığını ne söylediğini unutur, hayvan sesini kesinceye kadar. Sonra bile gerçekle bağlantısını kuramadığı, bir süre sallandığı çok olmuştur. Bazen balkondan gördüğü bir kedi yavrusu onu çileden çıkarır. Ona dokunduğunu, kirlendiğini, mikrop kaptığını vehmeder. Lavabonun başından alamaz kendini, ellerini yıkar, şurasını burasını sabunlar, hoş bir sabun kokusuyla dolaşmasının nedeni bu değil midir? Başındaki derdi öğrendikten sonra günde bir kere telefonla konuşmak yetmez olmuştu. Onunla tanışmak arzusundaydım ama nasıl? Evhamı yüzünden yanına kimseyi yaklaştırmadığını biliyorum. Buna rağmen bir gün ona gelmek istediğimi bildirdim. Duraksamadan beklediğini söyledi, çok şaşırdım. İlk karşılaşmamızın olağanı aşan yanı yoktur. Evhamından yalnızlığa, yalnızlığından telefonuna mahkum bir kadın buldum. Esmer güzeli, sıcakkanlı bir kadın. O ilk buluşmada ikimiz de meraktan ölüyor, el yordamıyla kişiliklerimizi yoklayıp özümüzü çıkarmaya çalışıyorduk. İkinci buluşmamız başka havada geçti. Ben süslenip püslenip öyle gitmeyi uygun görmüştüm. O da süslenmiş beni bekliyor, saçları siyah kehribar ışıltılarıyla çıplak süt mavisi omuzlarına dökülmüş. Heyecanlı olduğu sesinin titremesinden belli. Bakışlarında soğukkanlı bir durgunluk, konuşmasında şehvetli bir telaş. Beni böylece herkese yasak en gizli içtenliğine kabul ediyor. Camları öfkeli bir yağmurun kamçıladığını işitiyoruz. Yağmurun gümüş karanlığı körfezin gırtlağına çökmüş. Deniz gittikçe durularak yavaş yavaş ölüyor. İclal muz likörü sunmuş, çiçeklerini tanıtmıştı. İnanır mısınız, boş bulunup adlarıyla çağırdığım olur. Sanki masal kahramanıdırlar benim masalımın. Mesela şuna bakın, adı Nurten. Fazlasıyla azametli bir hanım, bir paşa karısı. Etrafında kim varsa hakir görüyor. Halbuki şu Emine basit ruhlu, gönlü güzel bir halk kadını. İyilikçi mi iyilikçi? Geceleri üstüme fenalık gelirse Nihal'de teselli bulurum. Müşfik, uysal bir kızdır, sabırla dinler. Çiçekleri beni hiç ilgilendirmiyor, kişiliğine takıldım. Yanı başında kendimi gözlüyor, içten içe bir dönüşüm sürecine girdiğimi, hükmedilenden hükmedene geliştiğimi saptıyorum. İclal'le uygun bir çift oluşturabiliriz. Bu çiftte ben Hacı Hanım'ın yerinde olacağım, İclal benim yerimde. İçimdeki gizli eğilim, bugünün birinde beni erkek kıyafetinde dolaşmaya kadar götürecek olan terslik, o sıralar bitmek tükenmek bilmeyen söyleşilerimizde varlığını yeni yeni hissettiriyor. Her akşam üzeri İclal'e dokunmak hevesiyle evine gidiyor, her akşam buna cesaret edemeden evime dönüyorum. Evhamının derecesini çok iyi biliyorum da ondan. Dışarıdan gelen birisi hayali bir takım kedilere köpeklere yakınlaşma tehlikesi demek. Ona dokunmak, kediye köpeğe dokunmakla bir. Muhlis Bey o günlerde bana demişti ki, ilk ziyaretlerinizin akabinde Refika mutlaka banyo alırdı. Kendini mecbur addediyordu buna. Şimdi Allah'a çok şükür daha iyi. Yanınızda her şeyi unutuyormuş. Kediyi, köpeği bile. Unutulur mu hiç? Bir saniye olsun aklından çıkardığını sanmıyorum. Nasıl unutabilir? İçi dışı benzer olasılıklarla dolu olduğundan, Muhlis Bey'e yatağını yasaklayan, kendini yalnız sevişmelere mahkum eden İclal değil mi? Bunu bir yaz gecesi bana ağzıyla itiraf etmiştir. Ekrem bir döviz transferi konusunda görüşmek üzere Muhlis Bey'i Ankara'ya çağırmış olduğundan İclal evinde yalnızdı. Akşama doğru yalnızlıktan, yalnızlığı çekilmez hale getiren ağır ve sırmalı sıcaktan bunalmış telefonla beni aradı. Bir imdat koluna uzanmış gibiydi. Gelir misiniz lütfen dedi, hem de çabuk, yoksa cinnet getireceğim. Onu korkudan altüst olmuş, gergin, çarpıntılı görmeye hazırlanmıştım. Ne büyük yanılgı. Balkonda sepserin oturmuş, elinde bütün kayan yıldızları içinde biriktiren bir ayna kaşlarını alıyor. Öyle alımlı ki, beni görünce sakin sakin gülümsedi. Biraz fazla sakin, bundan kaygılanıyorum. Karşılamak amacıyla ayağa kalkınca kısa geceliğinin altında çıplak olduğunu seziyorum. Biçimli bacakları meydanda. Kılığımın kusuruna bakmayın, değil mi? Henüz duştan çıktım. Bugün belki onuncusu. Sıcaktan ne yapacağımı bilemiyorum. Peki ben biliyor muydum? Hacı hanım olmayınca Urla'ya gidemem. Anıların acımı depreştirmesinden korkuyorum. Ekrem bugün varsa yarın yok. Ya bilmem hangi parti toplantısında bulunacağını ileri sürerek Ankara'ya gidiyor, ya Nadia Efils'le ilk ciddi temaslarını kurmak amacıyla İstanbul'da Paris yolculuğuna hazırlanıyor. Çamlık'taki eski köşkte bir başına kalmışım. Evin köhne görkemi altında eziliyorum. Kurtulmanın yolunu bir yandan Türkçemi iyice ilerletmek, öbür yandan şirketin işlerini öğrenmekte buldum. İclal bilmiyor ama gerçekte kendimi daha az yararsız, yaşamaya daha çok layık hissedeceğim başka bir hayat için tek çıkış kapısı o. Siyah gözlerini inanılmayacak uzunlukta ve sıklıkla simsiyah ipekten kıvırcık kirpiklerle donatılmış, yamyam çiçekler sonuna kadar açmış. Dudakları bastırılmış öpüşme arzularının meydanı boş bulmasıyla şiş beni dinliyor. Neler anlatıyorum? Aklıma ne gelirse onu. Hayatımı söz gelişi, çocukluk korkularımı ve gözyaşlarımı, babaannemin çardak cibinlikli karyolasını, Miss Higgins'i, Miss Higgins'la yaşadığımız cinsel çeşitlemeleri, mutsuz evliliğimi ve mehtaplı gecelerde cümbüşü kendi başına çalıp, Çamlık'ta garip yankılar uyandıran Hacı Hanım'la ulaştığım akıl almaz zevkleri. Sesimin icrali etkilediğini görüyorum. Anlattıklarıma dalıp kendinden geçiyor. Şöyle bakarsan her okşamaya hazır ama uzanan ellerim boşlukta kalıyor. O kibarca çekilip birden anlamı başkalaşmış gözleriyle benden sanki biraz anlayış, biraz hoşgörü, pek çok da sabır beklediğini belli ediyor. Garip olmasına tavrı garip ama elinin bir hareketiyle çırılçıplak kıldığı dolgun vücudunu seyrettirmesi, beni kışkırtması daha az mı garip? Onu karşıt iki tepki olasılığı arasına sıkışarak seyrediyorum. Ya çekip gitmeli, ya leopar hızıyla üstüne saldırmalıyım. Ne birini yapabiliyorum, ne öbürünü. Ağzımda yanmamış bir cigara, elimde çakmak, boğazım kurumuş, sinirlerim gergin, çakılmış gibi olduğum yerde kala kalıyorum. Neyi görmek için? Usul usul kalçalarını, göğüslerini, pubisini okşamaya koyulduğunu mu? Çok zor bulunur, dokunsan kırılır, narin ve tehlikeli bir şeyle oynuyormuş gibi, önceleri çok dikkatli ve ihtiyatlı, gittikçe hızlı ve öz denetimini yitirerek. Nasıl bakıyor olmalıyım kim bilir, rahatsız etmediği pek açık, hoşlandığını söylemek bile olası. Çok geçmeden yarı anlaşılır, yarı anlaşılmaz kesik kesik mırıldandığı sözler bunu doğruluyor. Konuşsanıza ruhum, susmayın lütfen. Miss Higgins anlatın bana, ellerini anlatın, beygir dişlerini. Hadi anlatın, hepsini anlatın diyorum. Beni öpmenize izin versem nasıl öpeceksiniz, söylesenize. Nereden öpeceksiniz? Göğüslerimden mi, karnımdan mı? Yoksa dudaklarımdan öpmeyi mi tercih edersiniz? Konuşun lütfen, sesinizi duymak istiyorum. Sesiniz korkunç, susmayın sakın, konuşun. Kaygan gürültülü bir orgazmda Sera'nın ağır kokulu havasını dalgalandırdıktan sonra son bir itiraf gibi fısıldadığı sözler. Yalnız sevişmelerin bile gerçekten bir zevk halini alabilmesi ancak suç ortağı birinin hazır bulunmasıyla mümkündür. Elimi vücuduna uzatmaya niyetlendiğimi görünce henüz hiçbir yerine dokunmadığım halde Cecil sinirli bir sesle kesti attı. Hayır dokunmayın, benimdir o. Göğüslerini birer el bombası gibi avuçlarına almış düşmanca bakıyordu. Tere batmıştı soluk soluğa. Bantta müzik bitmiş, yerinde hışırtılı bir sessizlik. İnsanın aklına ihaneti, ağır suçlamaları, pişmanlıkları getiren uğursuz bir sessizlik. Çizgileri aşağı aşağı çekilmiş, açıkça kötü niyetli bu yüzü tanıyorum. Son gelişimde sesinin bana gösterdiği yüz. O zaman anlıyorum ki kapısını çaldığımda o içeride kendisiyle sevişiyordu. Ziyaretim havasını darmadağın etmişti. Bu nedense beni kederlendirdi. Bardağımı diktim, alçak sehpalardan birinin üstüne koydum. O an kendimi İzmir'de görmeyeyim mi? Çünkü elimin hareketi içki bardağını sehpaya bırakışım, evimde çok tekrarladığım bir hareket. İzmir'in yıldız alacası aydınlığını balkonumdan seyrederek rakımı içerken her yudumda bardağı yanı başımdaki sehpaya böyle koymuyor muyum? Ne mutluymuşum. İçimi önüne geçilmez bir İzmir'e dönmek arzusu sarıyor. Gökyüzünün cam mavisine martıların beyaz uçuşlarıyla attığı kör düğümleri, sabahın erken saatlerinde limandan demir alıp yeni kaleye doğru seyreden tembel şilepleri sanki görüyorum. Kalkıp gitsem. Cecil aklımdan geçenleri sezdi mi? Omzumdan tutup beni alıkoydu. Yüzüme yangın kızılı gözleriyle bakıyordu. İnce bahar kokulu bir ter yüksekçe elmacık kemiklerinden narin boynuna akıyor. Konuşunca sesini yadırgıyorum. Karanlıkta korkan kız çocuğu sesi, handisi ağlamaklı. Ne olur onu geceye terk etmemeliymişim. Yarım saat fazla değil, yarım saatçik daha kalıversem dünya mı yıkılırmış? Beni böyle bırakıp gitmeyin, yalvarırım. Ya da size ne çok gereksindiğimi bilseniz. Kararsızlığım hemen fark etti, son kartını kullanıyor. Burası yeterince sıcak değil, öteki odaya geçelim mi? Söylemiş miydim, Kerm'i oraya büyücünün odası adını takmıştı. Gönlümce döşeyip dayamakta çok yardımını gördüm. Bazen çıka gelir sabaha kadar kıpırdamaksızın kendimle sevişmemi seyrederdi. Aslında odayı kendime olan aşkımın zevkini iyice çıkarabileyim diye düzenlemedim mi? Hangi güç ardına düşmemi sağladı? Odanın sırrı mı, Cecil'in dolaylı olarak vaat ettiği seyir mi? Her ikisi de. Büyücünün odası basık tavanlı, sıcak, dört duvarı ayna, orta yerde kocaman ve yuvarlak bir yatağı olan bir yerdi. Kapıdan giren bir anda yüzlerce çoğaldığını, yeşilimsi aynalarda enine boyuna dalgalandığını görüyordu. Cecil sırtındaki giysiyi atmış, altında bir şey olmadığından çıplak kalmıştı. Bu haliyle bu odada dev bir akvaryuma konmuş, türü bilinmez bir balığı andırıyor. Yüzlerce benzeri aynaların derinliklerinde parıl parıl gidip geliyordu. Nasıl bir koşullanma içinde olmalı ki tutkusu bu görüntü oluşur oluşmaz onu kıskıvrak yakaladı. Baygın gözleriyle ellerini izleyerek kendini okşamaya daldı. Sevgi okşaması mı, cezalandırma mı? Hareketleri tatlı ve yumuşak olmaktan çok ağır bir cezanın uygulaması. Fahişe döver gibi göğüslerini buruyor, kollarını ısırıyor, karnını tırmalıyor, tüylerini yoluyor. Bunları yaparken yüzünde hem dövenin keyfi hem dövülenin acısı. Az görülür bir şey bu. Vahşi ve yüce, insanın tüylerini ayağa kaldıran. Büyülenmiş ona dalmışım. Nasıl daldığımı aynalarda görüyorum. 15 dakika mı, yarım saat mi, ne kadar sürdü kestiremem. Yalnız Cecil'in dudaklarıyla göğüs uçlarına ulaşmaya çabaladığı sırada kendimi gözden kaybettim. Görünmez oldum, evet. Aynalardan benim yerime ona, kılıksız, saçı başı dağınık, sırtı kamburumsu iri yarı bir adam bakıyordu. Bakmakla kalsa iyi, başıyla hayır, hayır diye yırtınırken gözle görülürcesine ihtiyarlıyor. Ekrem'di tabii. Paris başıma bela kesilmişti, bu kadarı fazla. Niye gelmiştim ben? Sararmış bir mektup, solgun birkaç resim, kocama değgin bir iki söz toplamaya mı? Olanca dehşetiyle geçmişimi buldum. Alarm gecelerini, yasak suratlı Nazi çavuşlarını, beygir dişli Miss Higgins'i vesaire. Her gece dönmeye kesin kararlı başımı yastığa koyuyor, her sabah katlanacak gücü nereden bulduğuma şaşarak bıraktığım yerden Paris yaşantımı sürdürüyorum. Gecelerle günler saçma bir tek düzelikle birbirini izliyor. Erkek kıyafetinde dolaştığım dönem gerilerde kaldı. O dönemden iki alışkanlık edindim. Şehirde pantolonla dolaşmak, zaman zaman yaprak cigarası tellendirmek. Her ikisi de artık her kadın için olağan sayılmıyor mu? Daha çok kafa kadını izlenimi vermeyi amaçlıyorum. Ciddi, hesaplı kitaplı, işini bilir. Bu izlenim içimdeki büyük bozgunu, sıkça düştüğüm ruhsal bunalımları yabancı gözlerden gizleyebilecek mi? İki haftadır kimseyi gördüğüm yok. Ne Lili, ne Bobby, ne Cecil, ne de Paşa Nuri. Beni deli yerine koyduğunu açıkça belli eden kapıcı kadını bile. Öyle deliksiz bir yalnızlığa gömüldüm kaldım ki orada tek bir kişiye yer olabilir. Ekrem'e. Gece gündüz günde kaç defa görünüyor söyleyemem. Görünüyor demek yanlış, durumumu açıklayamıyor pek. Görünmüyor, benimle birlikte yaşıyor Ekrem. Gündelik burnumun dibinde, kendine özel bir hayatı var. Benim hayatımı yolundan saptıran. Gece uykumun arasında onun sesi, yumuşak ama derin, beni bilmediğim bir yerden çağırıyor. Leman, Leman uyan sevgilim. Gel bak yıldızlar ne kadar yakın. Yatağımdan fırlayıp salona koşuyorum. Salona mı? Hayır. Çamlık'taki eski evimizin camları uğuldayan bahçesine. Ekrem kameriyenin girişinde durmuş, gülümseyerek beni beklemektedir. Etrafında yaz gecesinin mehtap mavisi gölgeleri, kaçıcı ve gizemli. Bazı sabahlar mutfakta çayı demler, kahvaltıyı hazırlarken banyodan elektrikli tıraş makinesinin mutlu mırıltısını işitiyorum. Yüreğim ani bir ferahla genişliyor, gönlümde neşeli bir aydınlık, kendimi tutmasam şarkı söyleyebilirim. Dudaklarımda utangaç bir gülümseme, sesimi duymayı bile göze alarak ufak tefek bazı şeyler söylüyorum da. Eskiden Saint Germain de Pre'de sevilen şarkılar, Le Foyer Mort, hani bir filmde Yves Montand söylemişti. Bir akşam beni Boulogne korusuna yemeğe götürdü. İlkbahardan unutulmuş bir akşamdı. Taze aydınlıklar üretiyor, kıvırcık ışık demetleri. Bir de rüzgar ki bir keresinde biçilmiş ot kokuyorsa, ikincisinde isli kar. Çıkmadan giyim seçimindeki kararsızlığımı alay alıp, salonda nasıl sabırsızlanmıştı. Mutluluk ve sevinç telaşımdan elim ayağım dolaşıyordu. Bir türlü kılık seçemiyordum. Hafif erkeğimsi mi giyineyim, kadından daha kadın mı? Aynanın beyzi çerçevesi içinde tam pantolonumu ayağıma geçire vereceğim sıra, aa ne göreyim? Ekrem yüzünde az önceki alaycı gülümsemesi, bakışları yorgun ama rahat. İki eliyle omuzlarımdan tutup sol kulağımın ardından öpüyor. Seni hep sevdim Jean. Unutulmaz bir akşam yemeği oldu. Evet, Boulogne korusunda değil, Gümüldür'de. İzmir dolaylarındaki o tenha deniz motelinde. Tafrasından yanına varılmayan heybetli bulutlar körfezin üstüne öyle tıka basa yığılmış ki deniz yamyazsı kulağımıza ancak fısıltı halinde yakınmalara ulaşabiliyor. Uzaklarda yanıp sönen deniz fenerleri, ikimiz dünyayı umursamayan iki sevdalı, her şeyi toz pembe görüyoruz. İçimiz umutla dolu. Tartıştığımız ne? Çamlık'taki köşk iyice köhnelediğinden niye satmalıymışız da Bostanlı'daki apartmanın dubleks katına nasıl taşınmalıymışız? Taşınmasına taşınacağız elbet. O apartmanın denize bakan geniş balkonu değil midir ki nice uzun bir zaman en büyük yalnızlıklarımı tek başına yüklenecek? Eski hayatımızı koptuğu yerden tuttuk, tıkır tıkır yaşıyoruz. Ben biraz daha oğlanımsı bir Leman'ım, o biraz daha sıcak bir Ekrem. 20 yıl önce bir prens tanımıştım ya, işte o. Az konuşur, mahzun güler, bir dediğimi iki etmez. Aksıracak olsam bakarım aspirin almaya gitmiş. Çakmağım bozulsa onarmak onun işi. Kaybettiğimi sandığım tarağımı bilmem hangi çekmecenin dibinden o bulup çıkarır. Bakışları ağır kanatlarıyla alçaktan uçan o yorgun akbabalar değişti galiba. Bugüne kadar bilmediğim bir parıltı edindi. Göz göze geldik mi güneşte açık, gölgede koyu mavi bir sel çağıltısına düşüyorum. Her zerresi mıknatıslı bir ışık seli vücuduma değdiği an en dip hücrelerim bile keyifle titreşiyorlar. Aynı zamanda geçmişi ve bu anı yaşayabilmek can mı bırakır? Çeşitli dönemlerden kalma anıların kişileri ve yerleri birbirine karışıyor. Duruma göre olağan ya da olağanüstü özellikler taşıyan, yan yana üst üste hayat kesitleri oluşturuyor. Zaman ve mekan mantık kısıtlamalarından kurtuldular mı, hayal gücüne yaşanmışla yaşanmak istenenden bin türlü çeşitleme seçeneği sağlamış oluyorlar. Filan tarihte gönülden geçirilmiş bir dilek, ne oldu, ne oluyor demeye kalmadan bakıyorsun belleğe yaşanmış olarak işlenivermiş. Bunun gibi acılı yılların yürek üzüntüleri başka bir yaşantının bayram şenliklerine dönüşüyor. Bu sabah Ekrem bana savaş ertesi insanlarıyla tıklım tıklım, gerçeküstü bir Courtier Latin kahvesinde genç Prevo'yla paldır küldür nasıl tartıştıklarını anlatıyordu. Yarın aynı yerde bambaşka bir Ekrem'e rastlarsam hiç şaşırmam. Güneşten yanmış, belden yukarısı çıplak, ayağında çizmeler, elinde atının dizginleri beni plaja götürmeye geldiğini söylüyor. Söyleyemez mi? Bulunduğumuz yer ne sihirdir ne keramet. Urla'daki bağımsız oluvermiş, başımıza tokmak gibi inen bir güneş. Çevremizde zırıl zırıl ter döken bağlar. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar Jean'la Leman arasında gidip geliyorum. Şimdi Leman'ım, az sonra Jean. Bazen ilk gecemizdeki, bazen son. Ama hangisinde? Hangisi olursam olayım, Ekrem'le sadece içtiğimiz su ayrı gidiyor. O kadar beraberiz, öylesine içli dışlı. Ustalıkla oturtulmuş ünlü dörtlüğüyle Yunus Emre'nin neyi anlatmak istediğini bana açıklayan kim? O. Kim kollarının arasında sıkarak aşkın ezeli ve ebedi olduğuna inandırıyor? O. Geceleri yatmadan rahat uyuyalım diye telefonu prizden kim çıkarıyor? O. Bir gece, sadece bir kere çıkarmayı unuttu. Lili fırsatı kaçırmadı. Zil sesiyle uyandım. Yatağımda da dışarıda karanlık ve yaldızlı bir nehir gibi aktığını işittiğim Paris'te de yapayalnız olduğumu görmek beni fena kederlendirdi. Telefonda Lili'nin kırık dökük sesi zor işitiliyor. Tatsız tutsuz bir müzik söylediklerini bastırıyordu. Lili ile konuştuğumdan da kuşkuluyum. Bilinmez neden Ekrem'le, kocam, sevgilim, bir tanem konuştuğumu sanıyorum hep. Sanırım yanlışlığını sezsem de inanmaktan vazgeçemiyorum. Vazgeçmek istemiyor da olabilirim. Verdiğim cevaplar bu yüzden söylediklerini duyurabilsin diye hattın öbür ucunda çırpanan Lili'ye değil Ekrem'e yönelik. Dört kere geldim, kapıcı kadın yukarı bırakmadı. Aa, olacak şey mi canım? İtiraz ediyorum. Bir hasta bellemiş, durmadan tekrarlıyor. Hasta madam, misafir kabul etmiyorum adam, özür dilerim madam vesaire. Yanlış sevgilim, hiçbir şeyim yok. Şu günlerde biraz hayatımı düşüneyim demiştim. Hayatımızı.
Sahi mi? İnanayım mı? Alay etmiyorsun ya. Sevinçten yüreğime indireceksin. Öyleyse niye cevap vermedin? Bu hafta işi gücü bıraktım. Her gece sana telefon ettim. Her gece aşağı yukarı bu saatte çalıyor, çalıyor, cevap yok.
Kusura bakma sevgilim, telefonu fişten çıkarmıştım. Aradığından haberim olmadı, yoksa bilirsin.
Ben mi? Neyi bilirim? Neler söylüyorsun Allah aşkına?
Sesini örten müzik kesildi, söyledikleri belirginleşti. Ama içimde bir kuşku. Hele söyleyiş biçimi aklıma bin türlü fesatlık getiriyor. Gözümün önünde entrikacı, aklı fikri çıkarında hınzır bir Lili canlandırıyorum. Soğukkanlılıkla çeşitli fırıldaklar çeviren. Yapar mı yapar? Zaten dedikleri düşündüklerime eldiven gibi uymuyor mu?
Çok ilginç şeylerim var sana anlatacak. Yo, telefonda olmaz. Yarın Closer'i Dölli'yle ada buluşalım. Evet, uzak düşüyor biraz. Ne yapayım, tedbirli olmaya mecburum. Ayak altında olmayan bir yer seçtim. Anlıyorsun ya, saat 3'te orada olacağım.
Konuşması uzadıkça sesi alçalıyordu. O kadar ki gariplikte öncekilerden hiç aşağı kalmayan son sözlerini düpedüz fısıldayarak söyledi.
Ha, bir şey daha. Sakın travesti geleyim deme. E mi? Bak çok önemli bu. Kadın giyin. Ne kadar kadın görünürsen o kadar iyi. Anlıyorsun ya, boyanmayı da unutma. Kimsenin seni tanımaması lazım.
Kapatırken ürkmüş ve mutsuz bir çocuk gibi içini çekerek ekledi.
Ne kadar korktuğumu bir bilsen, ne kadar korktuğumu ve seni ne kadar sevdiğimi.
Kadın giyimiyle kolay tanıyamazlar, doğru. Boyandıkça aynada henüz genç, yanaşılması zor havalı bir kadının güzel yüzünü gördüm. Hoşlandım bundan, gururumu okşadı. Pantolonsuz oldum mu bacaklarımı çıplak sanmam. Böyle ıslak ve soğuk bir havada etekliğin tartışılmaz elverişsizliği bir yana bırakılırsa, Closer'i Dörlü'yle aya kadar bir sıkıntım olmadı. Belki biraz yüksek topuğa dönmenin verdiği rahatsızlık, hepsi bu. Oysa buğulu vitrinlerdeki kadın hayalimi uzman gözlerle hayran seyrederken kendimi kaç kere yakalıyorum. Aynı vücudu paylaşan iki kişiyiz sanki. Biri ben, öbürü erkek giysileriyle yaprak cigarasının dumanını savurtarak geceleri duvar diplerinde yürüyen. Bu çetrefil duygunun bana itirafı müşkül, oldukça müstehcen bir zevk verdiğini itiraf etmeli miyim? Sözleştiğimiz yere saat 3'e 5 kala vardım. Salon tenha. İki ihtiyar gazetelerini önlerine açmış uyukluyor. Birinin yakasında Legion d'Honneur şeridi, öbürü salyasını toplayamadığından keçi sakalı bütün ıslak. Gençlerle dolu bir masada politika tartışılıyor, hem de hararetle. İkide bir tabanca gibi patlayan devrimci isimleri: Guevara, Mao, Giap. Dipte bir masada tek başına oturmuş, iyi parmakları arasında ağızlı, cigara içen alımlı bir kadın. Üstünde klasik siyah tayyör, gözünde siyah güneş gözlükleri, dalgın ağzı, uzun sivri ve kan kızılı tırnaklarıyla casus filmlerinden çıkma bir güzel. Dalga dalga omuzlarına dökülmüş uzun saçları öyle siyah, öyle zeytin parıltılı yansımalar yapıyor ki başının çevresinde lacivert bir ayla oluşmuş. Lily'di bu kadın. Belleğime sarışın taş bebek havasıyla kazılı olduğundan az kalsın tanıyamayacaktım. Bir parmağını ağzına götürerek sus dedi. Tanınmamak için ne yapayım? Erkek olamam ya. Esmer olmayı denedim. Araya iyi hesaplanmış kısa bir sessizlik sokuşturdu. Sonra kadınca bir merak biraz da cilveyle sordu. Nasıl, siyah saç yakışmış mı? Elbette diyerek onayladım ama ben platin saçı yeğlerim. Öyle daha kadın kadın oluyorsun. Ağızlığını dişleri arasında tutuyordu. Bu yüzüne içi boş neşesiz bir gülümseme çizmişti. Sonra parmakları arasına aldı, dudaklarını O biçiminde büzüp dumanları mavi halkalar halinde salıverdi. Ona beni niye çağırdığını, neyi söylemeyi düşündüğünü sormaya hazırlanıyordum. Öyle aşağıdan alan, öyle yalvaran sesle önümü kesti ki kaygısız ve zengin, lüks sosyete kadını havasının bütün etkisi kayboldu. ''Al beni buradan götür Leman, nereye istersen götür. İstediğin yere gelmeye hazırım. Yaşadığım hayat beni tiksindiriyor. Sulu gözlü ay yaşlardan, ahmakça sevişmelerden, Mamma Pellegrini'den bıktım. Yeni bir hayata başlamak istiyorum. Yeni, temiz, aydınlık.'' İşitmeye hiç hazırlıklı olmadığım şeyler söylüyordu. Acaba geçici bir bunalım sonucu aldığı, belki yarın unutacağı bir karar mı? Yoksa yaşantısını gerçekten değiştirmeyi mi düşünüyor, kim bilebilir? Beni şaşırttın Lili, ne oldu da böyle birdenbire? Cigarasını kül tablasında ezdi. Rimelin lacivert bir ağırlık kattığı uzun takma kirpikleri, gök mavisi göz kapakları, usturuplu kuyruklarla ceylan gözüne benzetilmiş gözlerindeki hüznü koyulaştırıyordu. Son zamanlarda dedi, hiçbir şeyin tadı kalmadı. Varsa bile ben alamıyorum. Tuttuğum elimde kalıyor. Ayağımı nereye bassam çürük. Eskiden hırsım o kadar büyük, kendime güvenim öyle tükenmezdi ki kimse beni yenemez sanırdım. Sadece güzel bir kız olduğuma inanmaları, mutluluktan uçmama yeterdi. Kırık dökük sesinde çok zor ayrım sanabilen ince bir alay gittikçe daha umutsuz devam etti. 3 yıldır bu türden bir mutluluk içindeyim. Antuan'da çıplak şarkıcı Matmazel Lilian dendi mi herkes tanır. Eşcinsel hovardalar arasında ün sahibiyim. Başarılı başarısız aşklarım oldu. Hayranlarım sayısız. Bir süredir bunların beyhudeliğini anlamaya başladım. Hepsi boş. Kocaman bir boşluktayım. Hayatım kıl üstünde duruyor. Önümde korkunç bir ihtiyarlığın tuzakları. Doğru dürüst bir hayat kurmak zorundayım. Ama hangi temel üstüne? Balerin havalı bir el hareketiyle Perrier bardağını aldı, hafifçe dudaklarını ıslattı, yüzüme bakmadan konuşuyordu, sanki bir suç itiraf ediyor. Bir zaman oldu ki Kermo sayesinde böyle bir temele kavuştuğumu sanmıştım. Ölümü beni karmakarışık etti, büyük bir çirkefe düştüm. Ne kadar sürecekti kim bilir. Bereket sen meydana çıktın. Ekrem'in yokluğundan duyduğum acıyla cenneti arar gibi bir gece ettiğim o telefon... Ellerimden birini sıcacık avuçları arasına aldı. Söze başlarken kullandığı o yalvarıcı sesi yeniden bularak tekrarladı. Al beni buradan götür Leman. Ne istersen yapmaya razıyım. Her fedakarlığa. Sığınacak bir kanat gereksiniyorum, anlıyor musun? Beni koruyup kollayacak biri olmalı. Yanında kendimi güven içinde hissetmeliyim. Senin dışında bu güven duygusunu bana kimse vermiyor, veremiyor. Düşündüm, başka türlü olmayacak. Hayatımın kararını verdim. Ameliyattan vazgeçiyorum. Eğer sen beni böyle kabul edersen, ben de senin bana hayatında ayıracağın yeri kabul ettim gitti. Her şeyin olabilirim. Karın, metresin, can yoldaşın, arkadaşın, sekreterin. Sorumluluğum olmasın da adım ne olursa olsun. Yanında rahat ve güven içinde yaşamak bana yeter. Sesinde görünmez gözyaşlarıyla içini çekiyor. Yarını düşünmek öldürücü bir şey. Bağımsız yaşamak korkunç bir moral güç gerektiriyor. Özgür yaşamak çok daha büyüğünü. Oysa ben hem zayıfım hem narin. Bu lükse tek başıma ulaşamam. İyisi mi sevdiğim birisine bağımlı yaşamayı seçerim. Onun özgürlüğü benim özgürlüğüm olur.
25. ayrımın sonu. Sayfa 298.